Ayrım 18, sayfa 176. Hannah'ın oyunu. Elsa trendeydi nihayet. Beklemekten usandığını tahmin ettiği kocasına kavuşmak üzereydi ama ne zaman? Kim bilir kaç kere durdurulacaklar, aranacaklar, bekletilecekler ve belki de bir başka trene nakledileceklerdi. Önce babasının başında hastanede geçirdiği yorucu günler, sonra hiçbir yere varamayan trenlerde harcadığı zaman ve en sonunda büyük acı. Birkaç kişiyle paylaştığı kompartmanda diğer yolcular gözyaşlarını görmesinler diye hep pencereden dışarı bakıyordu. Elsa bunca eziyeti çekerken kocası ve çocukları da ona kavuşmak için gün sayıyorlardı. Başka biri daha vardı gün sayan. Evine gelir gelmez çalışma odasına kapanan, sofrada artık çok az konuşan ve yemeklerini neredeyse gözlerini tabağından ayırmadan yiyen Gerhard'la gözlerini Hannah'dan ayırmakta zorlanan Peter, akşam yemeklerini yeni bitirmişlerdi. Suzy onlarla değildi çünkü demirlere yemeğe davetliydi yine. Hannah tabakları topluyordu sofrada. "Sen niye davetli değilsin Demir'e?" diye sordu Gerhard oğluna. O benim değil Suzy'nin arkadaşı. Benim de merak ettiğim bu işte. Neden senin arkadaşın değil? Onlar sokakta oynuyorlar. Ben sokakta oynamaktan hoşlanmıyorum. Eskiden seni eve zor sokardık Peter. Sen soruma yanıt ver. Seni Demir mi çağırmadı? Sen mi gitmek istemedin? Ben istemedim baba. Keman çalışmam gerekiyor. Yarın keman dersim var. Çocuklarla takılamam. Gerhard içinden... Sen Hannah geldiğinden beri evde takılmayı tercih ediyorsun diye geçirdi ama seslendirmedi düşüncesini. Komşularını gücendirmemeye dikkat et demekle yetindi. Peki baba. Yerinden kalkan Peter, sana yardım edeyim Hannah diyerek eline sürahiyi ve bardağını aldı, mutfağa yöneldi. Onları mutfağa bırakınca doğru odana Peter. Sen kemana başla, ben de birazdan gelir dinlerim seni. Mutfaktan gelip masanın başında dikilen Hannah'a da ''Sen de bir saat sonra Suzy'yi çağırmayı unutma, değil mi? 9'da yatması gerekiyor. Yarın onun da okulu var.'' dedi Gerhard. Konuşurken kızla göz göze gelmemeye dikkat ediyordu. Yemek odasında dolanan Hannah, Peter'in oda kapısının kapandığını duyduktan sonra gelip Gerhard'ın önünde durdu. Boğazını temizledi ve ''Herr Schliemann, size söylemem lazım.'' dedi. ''Dinliyorum. Kısa olsun çünkü benim de yarınki sınav sorularını hazırlamam lazım.'' Lafını kısa tuttu Hannah. Ben hamileyim. Gerhard eve geldiğinden beri ilk kez başını kaldırıp karşısında duran kızın soluk mavi gözlerine baktı. Ne söyleyeceğini bilemediği için sessizlik uzadı. Sonra Gerhard kendine bile yabancı gelen tuhaf bir sesle ''Bundan bana ne?'' dedi. ''Bebek sizin. Kim demiş?'' ''Ben hesabımı yaptım, öyle.'' ''Bu kadar çabuk, belli olmaz bu işler.'' ''Ama öyle, başkası yok zaten. Kocandandır.'' ''Onun çocuğu olmuyor.'' ''Hannah, benden ne istiyorsun sen? Eve bulut gibi döndüğün bir akşam koynuma girdin. Karımı boşayıp seni alacağımı sanıyorsan sakın bu hayali besleme. Evin beyinin sarhoşluğundan istifade eden birinin mutlaka bir sevgilisi de vardır bir yerde. Benden para sızdırmak isteyen bir adam mesela.'' ''Katiyen öyle biri yok. Bebek sizin.'' ''Madem öyle, ben bir doktor ayarlayacağım, gider aldırırsın. Ücretini ben öderim. Sonra bir bahane bulur, bu evden gidersin. Sana Zürih'e yol masrafını da ben öderim. Yeter ki bir daha karşıma çıkma.'' ''Bu bebeği doğuracağım, Herr Schliemann.'' Bir an içinde binlerce düşünce geçti Gerhard'ın kafasından. Bu kızı, bu ahlaksız hain kızı zehirlese, merdivenlerden itse, camdan aşağı fırlatsa, bir sihir bulsa ve yok etse onu. Bir sihir bulsa, zamanı geriye sarsa, Elsa'nın yola çıkacağı gün Hannah evlerinin kapısında hiç belirmemiş olsa. Ama bunların hiçbiri mümkün değildi. Gerhard çaresizdi. Suçluydu. Ezikti. Başını yavaşça çevirip pencereden gözüken şehrin ışıklarına baktı. Uzaktan bakıldığında denizden yükseliyormuş gibi duran minareleri her gördüğünde Kendini bir masalın içinde sanan Gerhard, bir cehennem gördü bu sefer. Karısını, çocuklarını, mesleğini, itibarını bir anlık bir zevke heba etmişti. Onurlu bir Japon savaşçısı gibi intihar edecekti. Başka çaresi yoktu. Çocuk benim veya değil hiç fark etmez. Gerçekten gebeysen Hena, sen bu çocuğu büyütürken ben yanında olmayacağım. Bu dünyada dahi olmayacağım. Tek başınasın kızım. Siz beni yanlış anladınız. Ben karınızı boşayıp beni almanızı istemiyorum. Çocuğuma babalık etmenizi de istemiyorum. Kızın yüzüne bakmaya gerek görmeden sordu Gerhard. Ne istiyorsun o halde? Kocamın çocuğu olmuyordu ve bunun için sürekli beni suçluyordu. Ben kusurun bende olmadığına emindim. İspat ettim işte. Şimdi ben bu çocuğu ondanmış gibi sen kocana mı dönmek istiyorsun? Ona dönmek için sizden yardım istiyorum. Bana tam hesaplarını yapın. Ya bir doktor bulun o yapsın. Bu çocuk senden diyebilir miyim Moise? Kan testi filan yapacak olursa yalanımı anlar mı? Gerhard ayağa kalkıp oturma odasındaki içki dolabına yürüdü. En sert konyağı bulup çıkardı dolaptan. Üzerinden bir yük kalkmış gibiydi ama hayatı boyunca prensiplerinden ödün vermemiş biri için bir ahlaksızlığa ortak olmak, bir zavallı kocanın aldatılmasında başrolü oynamak, daha da kötüsü kendine ait bir çocuğun bir başka adamın çocuğu olarak nefes aldığını, yaşadığını bilmek, kendi çocuğuna dokunamamak, ölene kadar bu yalanla yaşamak, karısını, çocuklarını ve kendini aldatmak. Tanrım böylesi bir ceza için yeterli miydi bilinçsizce işlediği bir anlık suç? Milyonlarca kişinin hiç cezalanmadan, bilerek, isteyerek yapa geldiğinin bedeli niye ona ödetiliyordu? Bu ne adaletsizlikti? İsyan ediyordu kaderine, Tanrı'ya, bir anlık zaafına ve tabii en başta gözüne artık bir sırtlan, hatta bir sürüngen, bir solucan gibi gözüken genç kadına. Hena, yalvarırım aldır bu çocuğu dedi. Ne istersen veririm. Seni kocana elimle götürürüm barışman için. Sen evlenirken kocana drahoma vermedin. Ailesi sana bu yüzden kızgın olabilir. Ben senin hamin olarak onu da veririm kocana. Ya da tercih edersen drahomayı sana veririm. Yeter ki aldır bu bebeği. 4 kişilik bir ailenin felaketine sebep olma. Daha çok başındasın, ilaçla bile düşer. Olmaz, yapamam. Moise beni ancak hamileysem geri alır. Planlamış bunu diye düşündü Gerhard. Onu gebe bırakacak birini aramış. Tanrım, bu Peter bile olabilirdi. Zavallı çocuk ne olduğunu anlamadan, ergenliğini dahi yaşayamadan mahvolurdu. Ucuz kurtuldu oğlum. Bu yılandan ailecek mümkün olduğu kadar uzağa kaçmalıyız ama nasıl? Yumruğunu masaya indirirken aynı anda Peter'in duyabileceğini bir an için unutarak böğürdü. Sesi tuzağa düşmüş, can çekişen bir av hayvanını andırıyordu. Nitekim Peter koşarak yanlarına geldi. ''Ne oldu baba?'' diye sordu telaşla. ''Baban elini sıkıştırdı.'' dedi Hena. ''Nereye sıkıştırdı?'' Gerhard sağ eli sol avucunda koşa koşa banyoya gitti, kapıyı kilitledi. Hena yalan üretmekte ondan çok daha mahirdi. Atardı Peter'e bir şey. İçeride başını musluğun altında soğuk suya tuttu, sonra sular sızan yüzüne baktı aynada. ''Başıma ne geldiyse sarhoşken geldi.'' dedi. ''Bir daha elimi içkiye sürmemek için koyu bir Müslüman mı olsam acaba?'' Sürprizler. Gerhard, sirkeci tren istasyonunda trenin penceresinden ona el sallayan Elsa'nın ineceği kapıyı hesaplayıp koşmuş, karısını daha basamakların tepesindeyken kucaklayıp aşağı almıştı. Sonra sımsıkı sarılmıştı ona. Çok uzun süre sarılmıştı. Sirkeci istasyonunun önünden bindikleri taksiyle evlerine dönüyorlardı. Elsa, Zürih'e gittiği günden itibaren yapa geldiklerini, hastane fasıllarını, babasını eve çıkarttıktan sonra annesiyle çektikleri zorlukları, sınırların kapanması karşısında duyduğu çaresizliği ve yorucu, eziyetli yolculuğunu ve gözyaşları içinde babasının vefatını neredeyse nefes almadan özetleyerek anlattıktan sonra Şimdi sıra sende, demişti kocasına. Anlat bakalım, ben yokken burada neler oldu, neler yaşandı? Elsam, benim sana bazı sürprizlerim var, dedi. Sana bazılarını yazmıştım ama anlıyorum ki mektuplarım eline ulaşmamış. Sürprizler? Nasıl sürprizler? Hangisinden başlasam? Hena ile başlayayım. Hena artık bizimle değil. Aa, kim kaçırdı kızı? Suzi mi, Fatma mı? Hiçbiri. Hena kocasıyla barıştı, evine döndü. Tam da zamanında gitti çünkü oğlumuz ona fena tutulmuştu. O daha çocuk Gerhard. 15 yaşındakilere ergen deniyor, bilirsin. Şimdi kim bakıyor çocuklara? Akşam yemeklerini kim veriyor? Üstlerini başlarını kim yıkayıp ütülüyor? Fatma gece kalmayı kabul mü etti? Şöyle söyleyeyim, Peter akşam yemeklerini okulunda yiyor. Üstünü başını da... Ne demek okulunda yiyor? İşte şimdi sıra geldi büyük sürprize. Yeni yılda Peter'i Robert Kolej'e yazdırdım. O artık kolejli oldu, yatılı okuyor. Ne yaptın sen Gerhard? Sevgili karıcığım, senin yıllardır hep istediğin gibi Bebek'te bir ev tuttum. Ay sonunda taşınıyoruz. Ulaşım sorunu olmasın diye oğlumuzu da yatılı verdim yeni okuluna. Biz evimize yerleşene kadar böyle devam eder. Sonra isterse gündüzlü olur. Peter'in alerjisi var, her şeyi yiyemez ki. Yatılı okulda olacak şey değil. O işi hallettik. Hafta başında evde yapılan özel ekmeğini yanında götürüyor, buzdolabında saklıyor, kızartıp veriyorlar. Başkaları da varmış onun gibi. Unlu yemekler çıktığında sebzeyi bol tutuyorlar onlar için. Sorun yok yani. Peter nasıl kabul etti arkadaşlarından, öğretmenlerinden ayrılmayı? Robert Koleji görünce aklı gitti. Muhteşem bir manzara, nefis bir bahçe, açık havada ve kapalı alanda spor imkanları, müzik dersleri, hareketli bir sosyal hayat. Ha, bir de Arnavutköy'deki kız bölümüyle müşterek etkinlikler. Daha ne ister bir öğrenci? Nasıl böyle birdenbire, anlayamıyorum. Bak, Bebek'teki evin boşalacağını tesadüfen duydum. Gittim gördüm, çok beğendim ve hemen imzaladım kontratı. Evi tuttuğum gün Robert Kolej'e gidip müdürüyle konuştum. Tanışıyorduk zaten. Pek çok kez birlikte bulunmuştuk eğitim kongrelerinde. Hiç sorun çıkarmadı. Dersler ağır gelirse, yaşı müsait nasılsa, ilk yılı tekrar eder diye konuştuk. Peter'in kaydını yaptırınca eve dönüp Hena'ya yol verdim. Çünkü Sayın Kontes Pera'dan başka semtte yaşayamazmış. Kocasıyla barışmıştı. Zaten gidecekti sen gelince. Ya Suzi? Onu ne yaptın? Onu Fatma, Madam ve diğer komşular aramızda idare ediyoruz. Sabah her zamanki gibi evden birlikte çıkıyoruz. O okuluna gidiyor, ben işime. Fatma ben eve dönmeden gitmiyor. Ama Suzi zaten apartmanın kedisi gibi. Her evin sofrasında yeri var. Bir gün Madam'da, başka bir gün Elimanlar'da. Çoğu zaman da Atalaylar'da miyavlarken buluyorum onu. Ara tatile kadar böyle idare ederiz. Bebek'teki okula başlayınca düzenli bir hayatı olur onun da. Suzi üzülmedi mi Peter'in yatılı gitmesine? Didişip duruyorlardı zaten. Bence daha iyi oldu. Birbirlerinin kıymetini anlarlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum Gerhard. Bebeğe taşınmayı istiyordum ama her şey o kadar ani oldu ki. Şaşkınım. Elsam, Peter için çok iyi oldu. Çocuk liseyi bitirince doğrudan okulun mühendislik bölümüne devam edebilecek. Zaten mühendis olmayı istemiyor muydu? Kocasının verdiği haberlere sevinsin mi, kızsın mı bilemiyordu. Peter açısından haklıydı ama karı kocaların birlikte alması gereken kararları tek başına almıştı Gerhard. Frankfurt'tan apar topar kaçmalarının dışında hayatlarını ilgilendiren kararları hep önce aralarında tartışarak birlikte ala gelmişlerdi. Evlerini, muhitlerini ve çocuklarının okullarını değiştirmek. Çok önemli değişikliklerdi bunlar. Dönüşünü bir hafta daha bekleyemez miydi kocası? Taşınacakları evi görmesine fırsat tanıyamaz mıydı? Hadi, evi kaçırmak istemedi diyelim. Peter'i St. George Lisesi'nden almadan mektupla ona danışamaz mıydı? Önemli kararları aralarında tartıştıklarında dahi son kararı hep ona bırakan Gerhard gitmiş, yerine başka biri gelmiş gibiydi. İçini çekti Elsa. Yoksa haksızlık mı ediyordu? Onu sımsıcak karşılayan, sevgiyle, özlemle sarılan kocasına. Nasıl haber verseydi Elsa'ya? Üstelik bebeğe taşınmak istediğini gayet iyi biliyordu. Pera'da kalmalarının tek nedeni çocukların evlerine çok yakın okullarıydı. Okul işini de hallettiğine göre kocacığı ona sürpriz yapmak istemişti. Ne vardı bunda? Üstelik kutsal kitaplarında karıların kocalarının isteklerine boyun eğmeleri vaaz edilirdi de her ikisi de pek dindar sayılmazlardı. Hele de Gerhard. İlmin bilmin girdiği yerde dogmaya yer kalmazmış. Kendi babası da böyle düşündüğü için çok yadırgamazdı kocasını. Ama bunca yorgunluktan sonra tam güzel bir istirahate ihtiyacı varken taşınmak. Yine gözünde büyüdü taşınma telaşı. Henna'ya da yol vermiş taşınma öncesinde. ''Bari Henna'yı kovmak için evin toplanmasını bekleseydin Gerhard'' dedi. ''Bir tek Fatma'yla her şeyin altından nasıl kalkacağım ben? Eşyaların teker teker paketlenmesi lazım.'' Gerhard, Elsa'ya tam sırası gelmişken söylesin mi söylemesin mi diye düşünüyordu. Nihayet, ''Henna'nın sana yardımı dokunmazdı zaten. Çünkü hamileymiş. Onun sözüne güven olmaz ama öyle olduğunu iddia ediyor.'' dedi. ''Aa, harika bir haber bu. Niye bana yazmadınız? Onun adına çok sevindim. Demek bu yüzden bağışladı o kaba kocasını. Eve gider gitmez arayayım onu da tebrik edeyim. Sakın bulaşma Elsa. Bana çocukları yüzüstü bırakıp gidebilmek için yalan attı gibi geldi. Ayrıca Suzi'den Fatma'ya kadar evde kimseyle geçinemedi. Peter hariç. Ona da kuyruk salladığını gördüm. Biz bu yalancı kadından uzak duralım lütfen.'' ''İyi de bu yorgunlukla ben nasıl taşıyacağım koca evi tek başıma? Ben sana yardımcı bulurum. Hafta sonu taşınırsak üniversiteden birkaç ademe ayarlarım.'' Sessiz kalan karısının elini tuttu, sımsıkı. ''Çocuklar büyüyor Elsa. Beyoğlu'ndan daha sakin bir muhite taşınmak hepimiz için iyi olacak.'' dedi en ikna edici sesiyle. Pera sokaklarında Henna ile karşılaşmamak Gerhard'a kesinlikle iyi gelecekti de hiçbir şeyin artık eskisi gibi olamayacağını hissediyordu. Bir anlık zaafın sırtında ömrü boyunca taşıyacağı yükü gerçekten çok ağırdı. Sırrını paylaşabileceği tek bir insan yoktu bu dünyada. Belki yıllar sonra Elsa'ya itiraf ederdi. Kendisini bağışlayabileceğine, anlayabileceğine emin olabilirse eğer. Ama daha değil. İçi yangın yeri gibi tüterken değil. Çünkü çeker giderse karısı bunu kaldıramayacağını çok iyi biliyordu Gerhard. Ayrım sonu, sayfa 185.